genç bir kadındı. Bana bir dosya bıraktı ve ortadan kayboldu. Eğer yazdıklarımın bir sonu olsaydı burada olmazdım. Ama bir şeyler eksikti ve sanki o bunu benim ortaya çıkartmamı istiyordu. Söylediklerimden pek bir şey anlamamış gibi baktılar. O zaman dosyayı çıkarttım ve onlara verdim. Beni tümden unutarak iki saat kadar bir define haritası inceler gibi içine düşerek okudular dosyadaki sayfaları. Arada bir Nehir'e Gömüç'ün heyecanlı, hayret dolu ünlemleri duyuluyordu. Okuma saati bittiğinde ayaklarım uyuşmuş, acıkmış ve sıkılmıştım. Başımı kaldırıp NG ile göz göze geldiğimde sanki o aniden yaşlanmış ve hastalanmış göründü gözüme. İnlemeye benzer bir şeyler mırıldandı, anladım. Annem mümkünse şimdi gitmenizi rica ediyor dedi oğlu, Cem olduğunu iddia eden adam. Daha önce de birkaç yerden kibarca kovulduğum olmuştu, olmuştu olmasına ama ilk kez utanıyor ve üzülüyordum. Beri yandan da çok meraklanıyordum. Neler oluyordu, neler bitiyordu? Hastalandığı besbelli Nehir'e Gümüç'ü bu durumda daha fazla zorlamak zalimlik olacaktı. Kalktım, çantamı ve Nilsu Baran'ın dosyasını alıp kapıya yöneldim. Tam çıkarken beni kapıya kadar geçiren adama dönüp, size tuhaf gelir mi bilemeyeceğim ama başından beri sizin aslında Teoman olduğunuzdan kuşkulanıyorum ben dedim. Adamın rengi attı. Hiç yanıt vermeden kapıyı üzerime sertçe kapattı. Eve döndüm. Birisi bana bir oyun oynamıştı. Bundan hiç kuşkum yoktu artık. Gizli kalması gereken bir şey ya da şeyleri, belki önemli bir sırrı çözmek için beni kullanmak istemiş ama başarılı olamamıştı. Neler oluyordu tam bilmiyordum. Fakat meraklandığım kadar kaygılandığımı da ayrımsıyorum. Üstelik romana son cümleyi yazıp noktayı da koymam gerekiyordu. Bitmemiş bir kitap, yazarını yakıtsız ve paraşütsüz havada kalmış bir pilot gibi deliye çevirir. Bir yandan gerçeği bilmek arzum, bütün yaratıcı pınarlarımı kurutmuş, bütün eklemlerimi kilitlemişti. Birkaç kez Nehir'e Gömüç'ün telefonunu çevirdim, evinin önünden geçtim ama son anda hep vazgeçtim. Artık ben kendi romanının sonunu merak eden bir yazardım. Beni arayanlardan kaçıyor, telefonu, kapıyı kimselere açmıyordu. Nehir'e Gömüç'ü ziyaretimden 13 gün sonra motosikletli ve kasklı bir adam kapıyı çaldı. Uykusuz, iştahsız ve keyifsiz açtım kapıyı. Size bir APS mektup var efendim. Mektup daktilo ile yazılmıştı ve ondan geliyordu. Romanla ilişkisi nedeniyle buraya aynen alıyorum. Eylül 3, 1990 İstanbul. Sayın yazar hanım, bir süre önce beni evimde ziyaretiniz sırasında aniden rahatsızlanışım ve size ev sahipliği yapmayışım konusunda anlayış göstereceğiniz ümidiyle bağışlanmayı umuyorum. Şimdi size anlatacaklarım, o akşamki ziyaretiniz esnasında başlayıp halen süren ve yaşamım boyunca uyurken, gülerken ve ölürken bile beni rahatsız edecek hummanın nedenini açıklayacaklar umarım. Amerikan Kız Koleji'nde öğrenci olduğum yıllarda en yakın arkadaşım sizin elinizdeki dosyada adı geçen Cahide adıyla tanımlanan genç kızın ta kendisidir. Siyah gür saçları, yeşil çekik gözlü, iri kemikli, uzun boyunlu ve çok hoş bir kız olan bu can arkadaşımın adı Nilüfer Caneri. Onun da kökleri annesi tarafından Gürcü atalarına doğru gururla uzanırdı. Nilüfer'e karınca lakabı, ince beli, bana çekirge takma adı yerinde duramaz oluşumdan ötürü takılmıştı. Nilüfer'le ben tam anlamıyla içtikleri su ayrı gitmeyen iki arkadaş olmamıza karşın karakterlerimiz son derece zıt, inanılmaz karşıtlıydı. Benim dışa dönük, atılgan ve gerçekçi oluşum kadar içe dönük, alıngan, kararsız ve kırılgandı o. Ama ikimizin çok önemli bir ortak yanı öylesine güçlüydü ki bu bizi sonuna kadar birbirimize bağladı diyebilirim. Edebiyat, insan ve güzellik. İşte Nilüfer'le ben bu üçüne sevdalandık, doğal olarak da birbirimize. Nilüfer özellikle şiire, ben roman ve hikayeye düşkündüm. Okul defterimizin arka yaprakları birbirimize heyecanla yazdığımız, yeni keşfedilmiş yazarların, şairlerin eserlerinden alıntılarla doluydu. İkimizin yaşamından da hiç çıkmadı bu tutku, hiçbir zaman. Tanınmış bir hekim olan babası Hilmi Bey, Nilüfer'in okuyup iyi meslek sahibi olmasını, daha sonra hayırlı bir izdivaç yapmasını istiyordu. Onun bu aydın, çağdaş ve Atatürkçü tutumuna karşı annesi Nilgün Hanım tutucu, katı ve sertti. O, kadınların yerinin evi olduğuna inanır, kızının bir an önce baş göz olup ailesini kurmasını isterdi. Nilgün teyze dediği dedik inatçı, biraz da aksi bir kadındı ve Nilüfer'in benimle arkadaşlık etmesinden hiç hoşlanmazdı. Lise ikinci sınıfa gidiyorduk. Her şey Ankara'daki Amerikan sefaretinden gelen bir kültür ekibinin okulumuzu ziyareti sırasında başladı. Sefaret mensupları, dilimi bağışlayın, insan yaşadıklarının tarihini anılarından dökülen dille yansıtır bilirsiniz. Yani elçilik elemanları arasında bulunan çok yakışıklı, uzun boylu, kızılımsı sarışın bir genç adama kısacık bir bakış sonucu tutulan Nilüfer'in ilgisi karşılıksız kalmamıştı. Önceleri bana bile şaka gibi gelen bu bir bakışta aşk, kara sevda denilen aşk hastalığına hepimizi inandıracak bir sona doğru hızla ilerleyecek ve genç aşıkları tehlikeli uçuruma sürükleyecekti. Öğretmenlerinin ve annesinin ciddiye almadıkları ilk haftalarda Amerikalı elçilik görevlisiyle sık sık Yıldız Parkı ya da küçük muhallebicilerde buluşan Nilüfer, adı Michael olan bu genç adamla evlenip onun yaşadığı Wisconsin eyaletine yerleşmeyi hayal ediyor, mutluluktan bulutların üzerinde dans ediyordu adeta. Bu dönemde de en yakın dostu bendim elbette. O sırada kızının bir yabancıyla flört ettiğini duyan Nilgün Hanım, bırakın sevdalanmayı, evlilik öncesi bakışmayı bile uygun görmediği, hele hele gayrimüslim bir damat adayı düşüncesiyle çılgına döndüğü için İlk olarak kızını okuldan aldı, eve kapattı. Sonra da onu hemen evlendirmek için kolları sıvadı. Evlenince unutur, diyordu. Oysa yiyip içmekten kesildi Nilüfer. Sonra insomnia dedikleri uykusuzluk hastalığına tutuldu. Yataklara düştü zavallıcık. İşte o zaman Nilüfer'in dünya tatlısı, sevecen, yakışıklı ağabeyi Teoman işe el koydu. Teoman kız kardeşi Nilüfer'i hem çok sever hem de çok kollardı. Babalarının çekingenliğe varan kibarlığına, pastelliğe uzanan çekimserliğine, saldırgan ve esnemez bir tavırla reaksiyon veren annesinin yarattığı elektrikli ortamlarda olaya daima o el koyar ve dengeyi sağlamaya çalışırdı. Teoman ağabey önce gidip Michael'ı buldu, onunla konuştu. Babasının rızasıyla İki gencin birleşmelerinde bir engel olmadığını kanarına vardığı sırada Nilgün Hanım çoktan bir damat bulmuş ve her şeyi ayarlamıştı. Tam bir Shakespeare tragediyası. Bir ay içinde gösterişli bir düğünle alelacele evlenen Nilüfer'in kolunda kendisinden 15 yaş büyük, kerli ferli, ciddi, saygın bir doktor vardı. Baran Bey aslında hoş bir insan, tam bir beyefendiydi. Ne malum aşkı memnudan ne de kayınvalidesinin tuzağından haberdardı. Öğrendikten sonra da daha çok bir baba gibi yaklaştığı genç karısına yardımcı olabilmek için çırpındı durdu ama heyhat. Altın bir kafese kapatılmış Baran Ertan'ın karısı Nilüfer yeniden hastalandı, zayıfladı, sarardı, soldu. Artık son sınıfta olan okul arkadaşları bizler, üzüntümüzden onun adını bile ansak derin bir hüzne kapılıyorduk. Olgunluk sınavları vardı o zamanlar. Tam onlara hazırlanıyordum ve bana ihtiyacı olduğunu bile bile, üstelik içim yana yana eve kapanmış ders çalışıyordum. Hava değişikliğinin küçük karısına iyi geleceğini düşünen Baran Bey, Nilüfer'i alıp İzmir'e taşındı. O yıl ben de hukuk fakültesine kaydolmuştum ve hikayelerim yeni yeni dergilerde görünmeye başlamıştı. Daha sonra oğlum Cem'in babası olacak Enver Ziya ile tanışıp flört edişim de aynı zamana denk düşer. Bir komitacı olan ilk eşim Enver Ziya, oğlumuz Cem 3 yaşındayken bir tren yolculuğunda öldürüldü. polis kayıtlarında hala kayıp olarak geçer. Böyle karışık bir dönemime rastladığı için bir yıldan fazla bir süredir İzmir'de yaşayan Nilüfer'le yazışmak dışında başka bir iletişim kuramıyordum. Halbuki bana bir kız kardeşten yakın olan Nilüfer'e mutlaka destek olmak, sahip çıkmak gerekiyordu. Onu İzmir'de ziyaret ettiğimde o zarif, o alımlı genç kızdan geriye, yorgun, hayalet bakışlı, ruh gibi bir kadın kalmış olduğunu dehşetle görmüş, kocası Baran Bey'in özel vitamin kürleri ve balık yağlarının bir işe yaramadığını anlamıştım. Nilüfer, Michael'ı unutamamış, eriyip gidiyordu. Derhal ağabeyi Teoman'ı bularak bir şeyler yapmamız gerektiğini ona anlattım. Birlikte uzun süren araştırmalar sonunda o zamanki Amerikan elçisinin Brezilya'ya atandığını öğrenip onun vasıtasıyla da Michael'ın izini bulduk. Bir kabere şarkıcısıyla evlenip artık alkolik bir adam olduğunu öğrendiğimiz Michael, yazdığımız mektuplara sonunda yanıt verip hala Nilüfer'i unutamadığını ve onu bir daha aramamamızı istediğini bildirdi. Karısının adı Josefina'ydı. O aralar Nilüfer'in bir düşük yaptığını ve sağlığının iyice bozulduğunu öğrendim. Tedavisi için İstanbul'a gelecekti. Onu son gördüğümde bakışlarında beni tanıdığına dair ışıklar bulmakta güçlük çektiğim yabancı ve hasta bir kadındı. Bol bol Camus okuyor, yalnızca kitaplarla soluk alıyordu. Beceriksiz ve başarısızım Nehir'i. Cesur, sebatkar ve mücadeleci birisi olmayışımın cezasını çekerken bile yüreksizim demiş. İnsan hiç değilse ölümünü seçerken bağımsız ve yürekli olabilmeli diyerek içime dehşet salmıştı. Bir ay sonra Boğaz'da kocasının arabasıyla gezerken bir trafik kazası yaptı. Yanında Camus varmış. Hemen ölmüş. Herkes anladı, kimse konuşmadı. Teoman ağabey bir zamanlar Demokrat Parti'ye yakınlığıyla tanınmış, milletvekili seçilme şansı arttığı o şaşalı ikinci seçimler öncesinde birdenbire partiden koparak pek çoklarını şaşırtmıştı. Yalnızca politik tercihleriyle değil, bütün yaşamı ve tavrıyla son derece renkli, şaşırtıcı ve ilginç bir insan olan Teoman Caner'i, Nilüfer'in ölümünden 7 yıl sonra benim ikinci kocam olmuş, 5 yıl kadar süren evliliğim boyunca oğlum Cem'e gerçek bir baba kadar yakın ve sevecen bir üvey baba olmuştur. Teoman, halen Amerika'da yaşayan bir iş adamıdır ve Selen adında bir mimar hanımla evlidir. Teoman'la Selen'in Hakan ve Nergis adında iki çocukları vardır. Bildiğim kadarıyla uyumlu bir aile ilişkisi kurmayı başarmış, bunu sürdürmektedir. Nilüfer'in kocası Baran Bey, yıllarca genç karısının yasını tuttuktan sonra oldukça geç bir yaşta yeniden evlenip baba olmuştur. İkinci eş bankacı Şule Ertan'dır ve çiftin Alican adında bir oğulları vardır. Sevgili yazar hanım, bana okumam için getirdiğiniz dosyada yazılı hikayeyle gerçek arasında bir bağlantı aradığınızı bildiğim için oğlum Cem'le ilgili bir iki açıklama yapmam gerektiğini de inanıyorum. Bana bir oğuldan çok yakın bir arkadaş olan Cem, orta ve liseyi Marif Koleji'nde yatılı olarak okumuş, teknik üniversitede öğrenciyken politik nedenlerle öğrenimini yarım bırakıp Norveç'e gitmiştir. Türkiye'de yarım bıraktığı mühendislik eğitimi yerine Oslo'da okyanus biyolojisi okuyan Cem, ünlü Greenpeace ekibiyle çalışmış, 2 yıl boyunca denizde yaşamıştır. Cem'in kısa süren ilk evliliği Ulla adında bir İsveçli kızla olmuş. Ben hiç tanışmadım kendisiyle. Ulla daha sonra Hindistan'a yaptığı bir yolculukta tanıştı. Hintli bir müzisyenle evlenmiştir. Bugün mutlu bir evliliği ve bu evlilikten Deniz adında bir kızı olan Cem'in şimdiki karısı, iş adamı Fikret Edipcan Bey'in kızı Nilgün'dür. Cem ve ailesi yıllardır Güney Fransa'da yaşamaktadır. Efendim, buraya kadar yazdıklarım yalnızca kafanızı karıştıracak gerçeklerdir, farkındayım. Ama yaptığınız işe duyduğunuz saygı ve heyecana olan inancım ve uzun süredir üzerince çalıştığınızı söylediğiniz bu romana verdiğiniz emek nedeniyle hak ettiğinizi düşünerek size asıl çarpıcı ve maalesef pek rahatsız edici 3 noktayı da açıklamaya karar vermiş bulunuyorum. 1. Nilüfer'in göbek adı babaannesinden esinlenerek Cahide olarak konmuş, resmi işlemlerde Cahide Nilüfer olarak geçmiştir. 2. Teoman'la evli olduğumuz yıllarda sarman bir kedimiz olmuş, adını da onun arzusuyla mint yani nane koymuştuk. 3. Torunum Deniz'e benim arzum üzerine Nilsu göbek adı verilmiştir. Bu aslında Nilüfer'le kan kardeşi olup hangimizin önce kızı olursa ona vermek üzere ant içtiğimiz addır. Bilmem şimdi anladınız mı? Yani her şeyin aslında ne denli karışık görünse ve giderek daha da karışmaya başlasa da aslında ne basit olduğunu anladınız mı? İsterseniz Nilüfer'in o trafik kazasında ölmediğini, Amerika'ya Michael'ın yanına kaçtığını ve halen orada mutlu bir yaşam sürdürdüğünü düşünün. Ya da onun Baran Bey'le evlendiğinde aslında Michael'dan gebe olduğunu ve kocasının bu durumu örtbas etmek için İzmir'e taşınmalarını sağladığını, belki de bu yasak aşkın Ninsu adındaki meyvesi şimdi köklerini arıyor diye düşünün. Nasıl isterseniz. Sonuçta kararı siz verecek, romana son satırı siz yazacaksınız. Bana gelince bundan fazla konuşmayacağım. Çünkü ben özel hayatlara, kişinin kendisine yakın saydıklarına ve seçtiği insanlarla paylaştıklarına dair konularda çok tutucu biriyim. Öyle şeyler vardır ki ait oldukları kişiyle mezara gitmelidir. Biraz da bu yüzden Nilüfer'in bana yolladığı bütün mektupları yaktığım doğrudur. Öte yandan bütün bu karmaşayı ne sizin ne de benim metafizik açıklamalarla kavramaya çalışacağımızı sanmıyorum. Zaten bazı konularda yapılan her açıklama bilmek yolunu tıkayan bir ön yargıya dönüşebilir. Kaldı ki bilmek her zaman çözüm getirmez. Ve belki de ölmek bir sanattır her şey gibi, eşsiz, bir ustalıkla yapıyorum bu işi diyen kadın şair haklıdır. Sevgilerimle N.G. Mektup bu kadardı. Ne bir kelime ekledim ne de çıkarttım. Hepsi buydu, hepsi. Birkaç gün sonra yazar Nehir'e Gümüç'ün uzun bir yolculuğa çıktığı haberi yayıldı edebiyat çevresinde. Ama ne bir gazete haberi ne de özel bir mesaj. Oğlu Cem'i arayıp işin aslını sorduğumda annesinin tatilde olduğunu öğrendim. Cem'in sesi soğuk, mesafeli ve kaygılıydı. Nehir'e Gümüç'ü bir daha hiç bulamayacağımı biliyordum. Başkaları da bulamayacaklar. Onu en son Haydarpaşa Garı'nda görenler olmuş. Mart 89 İstanbul, Nisan 90 Montreal, Eylül 1990 İzmir. Susamuru için ansiklopedik bilgi. Susamuru, et oburlar takımının sansargiller familyasının 4 cinsini oluşturan yarı sucul memelilerin ortak adıdır. Gövdeleri ince uzun, kulakları küçük, boyunları uzun, bacakları kısa, başı basık, kuyruk tabanı hemen hemen gövdesi kadar kalındır. Susamuru postundan çok değerli ve dayanıklı kürkler elde edilir. Susamurları perdeli ayakları sayesinde kolayca yüzebilir ve suyun yüzeyine hiç çıkmadan 400 metre yol alabilirler. Yüzmeyi yeğlemekle birlikte kısa bacaklarına karşın karada bir insandan daha hızlı koşabilirler. Besinleri başta balık olmak üzere her çeşit su canlılarıdır. Balık yakalamak için bazen birkaç susamuru ortak hareket eder, küçük memelileri yakalayıp yedikleri de olur. Dişi susamurları 61-63 gün süren gebelik döneminin ardından 1 ila 5 yavru doğururlar. Yabani hayvanların tümüne yakın bir bölümünün tersine susamurları erişkin evlerinde de oyunculuklarını sürdürürler. Karla kaplı eğik bir yamaçtan suya yuvarlanmak sık görülen oyunları arasındadır. Susamurları zeki, sokulgan ve çok meraklı hayvanlardır. Yavruyken alınırlarsa kolaylıkla eğitilebilirler. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25